Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Vefatının sene-i devriyesinde Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Programımız başlamadan hemen sizlere Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim edeyim. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ederim Ömer Faruk'um. Sizler de iyisiniz.
Hamdolsun, biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Program başlamadan evvela bir hatırlatma yapalım. Twitter hesabımız var 4x4 isimli. Oradan bize yazabilirsiniz, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup devamında bunlardan kısaltan hisse çıkartacağız. Şimdi ilk önce haberimizle başlayalım. Malum yılbaşı geliyor. Yılbaşına dair haberler gündemimizi meşgul ediyor. İşte meydanların tahsis edilmesi, alışverişlerde artışların gözlenmesi, indirimlerin gelmesi vesaire derken böyle ülkece bir şey var. Yılbaşı kutlamasına hazırlık var. Bu izlenimi görüyoruz televizyon kanallarında. Biraz bunu konuşalım isterseniz abi. Şimdi şey diyenler var. İşte 25 Aralık Noel oluyor, Hazreti İsa'nın doğumu, 1 Aralık yılbaşı, bunu karıştırılmaması lazım falan gibi şeyler söylüyorlar. Ama işte bizim ülkemizin bu işle ne alakası var? Meydanlar tahsis ediliyor, işte programlar ayarlanıyor falan, hazırlıklar yapılıyor. Ülkece aslında bir alakamız olmamasına rağmen sanki bizimmiş gibi üstleniyoruz bu işi. Bu olaya nasıl bakmamız lazım? Yani yılbaşı bizim için nasıl bir konumda olmalı?
Tabii bu bir kere bize ait bir adet değil ama popüler kültürün yaygınlaşmasıyla işte televizyon, bir takım böyle iletişim araçlarının ortaya koyduğu bu tüketim çılgınlığıyla beraber işte bir hani vakaya adiye haline geldi tabiri caizse yani. Yani şimdi herkeste böyle bir hissiyat var işte. Diyelim dün mesaimiz bitti, herkes iyi seneler, işte gelecek sene görüşmek üzere, hepinize hayırlı yıllar diliyorum falan filan tarzında böyle bir şey, yani iyi niyet temennisi de bulunuyorlar. Biz Allah'tan şöyle düşünüyorum ben, belki hayat tarzımız ya da tanıdıklarımız itibariyle böyle bize şeyler gelmedi, sepetler gelmedi mesela. Hamdolsun yani.
Hindi falan almadık ya.
Yo, içerisinde böyle şişelerin olduğu sepetler gönderiyor insanlar birbirlerine, malum bu günü belki kutlamak için. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir aslında bir tarafından süreç. Niye? Çünkü insanların imanlarının nerede durduklarının sınandığı zamanlar bu zamanlar. Yani işte bir kavme benzeyen onlardan değildir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadis-i şerifi. Bu işin ben aslında Hristiyanlığı da açtığını düşünüyorum. Yani ortada bir pagan bir dinin pagan bir ritüeli var. Yani bakmayın siz işte efendim güya Hazreti İsa'nın doğum günüymüş de onu efendim, yok onu geçti artık yani. Yani tüketim dininin tamamen işte her ayda belki farklı vesilelerle kendisini hatırlattığı bir ritüelden bahsediyoruz. Yılbaşı ritüeli öyle bir hale gelmiş yani. Bunu o yüzden hani dinler üstü bir şey ya da dinler altı bir şey noktasına indirgenmesinden ötürü artık böyle İşte bak siz o kavme benziyorsunuz, siz şunlara benziyorsunuz, bunlara benziyorsunuz diye eleştirmek de belki artık çok şey değil. Yani mantıklı değil çünkü yapan tamamen bir tüketim sahikiyle veya işte bir ortadaki yaşanan bir hayat tarzının gereği olarak yerine getiriyor. O hayat tarzının herhangi bir dinle alakası yok. Saptırılmış bir şey yani. Karşı çıkacaksak belki buna karşı çıkmalıyız. Yani bir kavmin bir diğerine benzemesi, onun ritüellerini, adetlerini yerine getirmekle ortaya çıkabilir. Bu kendi dinini yaşamak, kendi efendim görünümlerini bir şekilde kutlamak noktasında belki her insana verilmesi gereken bir haktır. Ama siz bunu tüketim vesilesiyle ya da işte medya vasıtasıyla ya da böyle bir takım böyle kutlamalar şeklinde insanlara dayatıyorsanız bu artık taklide giriyor. Bu ciddi anlamda bir dayatmaya giriyor hatta yani. Çoluk çocuk bundan etkileniyor. Siz nerede durduğunuzu, kime karşı olduğunuzu, kimin yanında olduğunuzu bir anlamda açıklamak ya da göstermek durumunda kalıyorsunuz. Yani bir yok sayamayız yani bunu. Kimileri bunu yok sayıp işte ya işte kut diyoruz geçiyor gidiyor. Çok da böyle abartmaya gerek yok. Tavrında ya da tarzında olan milyonlar var belki.
Mesela şeyler de var abi. Böyle dışarı gidip işte kutlamalara katılmayıp da evde oturalım, tombala oynayalım gibi böyle biraz daha şey sanki. İşte masumlaşmış, masum bir talep olarak görenler de var bunu. Ailecek toplanıyorlar evde, tombala oynuyorlar, muhabbet ediyorlar. Yine de yani bu yılbaşını kutlamış olalım diyorlar. Ya bu da şey mi, onun bir parçası mı aslında?
Kesinlikle parçasıdır. O noktada da belki hassas olmak lazım. Yani dikkat etmek lazım. O gece belki yapılacakların bir listesini çıkartmak lazım belki. Yani o gün millet ne yapıyorsa onun tersini yapmaya çalışmak lazım. Hatta ben şöyle diyorum yani o gece sabahlara kadar insanlar eğleniyorlar. Yani siz kalkın o saatlerde yani dua edin bence. Namaz kılın. Yaptığınız iki rekat namaz kılmaksa mesela gece kalkın onu dörde çıkartın, altıya çıkartın, sekize çıkartın. Ve kesinlikle tasvip etmeyin yani. Tasvip etmemek lazım. Gönlen de, zihnen de bu kutlamaların ya da bu ritüelin, bu pagan dininin bir nevi putperestlik diye adlandırabileceğimiz bu yeni tarz efendim kutlamanın karşısında olduğumuzu kalbimizle buna en azından buğz etmemiz gerektiğini bilelim. Ve o noktada da ne yapıyorsak o gün daha farklı bir şeyi yapma gayret içerisinde olalım. Yani belki kitap okunabilir, hep beraber ailecek sohbet yapılabilir. Ondan sonra yatsı namazı camide eda edilebilir, sabah namazı camide eda edilebilir. Zaten bunlar yapılması gerekir ama belki özellikle o gece insanların ya yani nerede durduğumuzu göstermek
açısından. Karşısında durmak için aslında.
Evet, evet. Peki, tarafımızın belli olması lazım yani Ömer Faruk'cuğum.
Eyvallah abi. Kısadan istemize ne diyebiliriz abi? Yani şeyi konuştuk işte 25 Aralık 1 Ocak var vesaire böyle biraz daha işte Hazreti İsa'nın doğumu diyenler var değil diyenler var ama siz şey dediniz biraz daha işte bu dinler üstü dinlerden ayrı bir yerde duran bir durum alışveriş çılgınlığına iten bir şey var.
Ya pagan işte burada şöyle bir şey var Ömer Faruk'cum yani bu kutlama adı altında insanlar neler yapıyorlar çılgınca eğleniyorlar. Eğlenmek derken ne kastediliyor işte alkol tüketimi yani alkol haram zaten bir tane ciddi bir para kondu işte adının önünde milli olan bir kurum bunu efendim şey yapıyor günlerdir neredeyse işte kuyruklardan bahsediyoruz işte Eminönü'ndeki kuyruklardan bahsediyorlar üstten fotoğrafını çekiyorlar işte insanların ne kadar çok ilgisi olduğunu göstermek için bir tarafta kumar bir tarafta alkol bir tarafta efendim gayrimeşru bir takım toplanmalar ve belki sonu kötüye varacak olan bir takım buluşmalar. Dolayısıyla bu bir Allah'ın istemediği bir gece olmuş oluyor. Bir gece kutlaması olmuş oluyor. Bizim hani karşı olmamız da yetmez belki. Bunu elimizle, dilimizle, olmadı kalbimizle engelleyebilecek bir efendim şeyle durmamız gerekiyor. O yüzden şöyle diyebiliriz. Gitme, katılma, övme, buğz et.
Buğz et. Gitme, katılma, övme, buğz et.
Evet.
Yani tarafımızı gösterelim, evet. Karşısında duralım.
Evet.
Tamam, eyvallah abi, teşekkür ederiz. O zaman şeye geçelim, konumuza geçelim. Siz aslında ufaktan değindiniz benim size söyleyeceğim, işte konuşmak istediğim konuya. Şans meselesini ele alalım istiyorum bu hafta. Şimdi şey olmaya başladı artık, olumsuz bir olayla karşılaşınca ben zaten şanssız bir insanım deniyor ya da işte güzel bir olayla karşılaşınca da benim şansım yaver gitti, şanslı bir insanım ben şeklinde tepkiler verilmeye başlandı. Tepki de şeydir aslında, hani içten gelen bir anda şeyin dışarı çıkmasıdır, böyle planlanmış düşünülmüş bir şey değildir. Demek ki bu şans olayı bu kadar hayatımıza yerleşti, bu kadar kültürümüzün içine yerleşti ama gerçekten şans var mı bunu bilmiyoruz. Yani şans diye bir şey var mıdır abi? Şansa nasıl bakmamız gerekiyor?
Sen şansın var diye mi soruyorsun?
Yok, ben şanslı değilim abi, nasipliyim.
Ha tamam, cevabı biliyorsun yani. Şans yok, nasip var. Kader var. Biz diyor her şeyi bir kaderle yarattık. Kader kelimesini en iyi açıklayan kelime bana göre kadardır. Kadar. Ne kadar? ne kadar diyoruz değil mi? Kader kadar. İkisi zaten aynı kökten geliyor. Miktar demek, ölçü demek. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmış. Bir efendim nizamla, bir dengeyle göndermiş. Dolayısıyla insan da bence bu anlamda bir ölçüyle gelmiş. Yani hepimiz bir yaş haddiyle geldik. Belli bir kapasiteyle geldik. İşte hadi kaldır dediğimiz zaman şurada kaç kilo kaldırabiliriz? Kimisi kaldırır 50, 55-60 kilo. Kimisi 15 kiloyu bile kaldırmakta zorlanabilir değil mi? Yani bu bir nedir? İşte kendisine verilmiş olan o gücün bir ölçüsüdür. Bu hayatla ilgili de böyle. Rızıkla ilgili de böyle. Nasip dediğimiz şey aslında insanın Allah tarafından kendisine bahşedilen o limitler içerisindeki nasibidir. Yani bu nefeste de böyledir. Rızıkta da böyledir. İşte efendim dostlukta da böyledir. Yani ilişkilerde de böyledir. Dersin ki yani ya şu insanla buluşsaydım, şu insanı görseydim nasip olmaz. Yani şunu görseydim, istersen istediğin kadar efendim araya insan koyarsın, nasip değilse yapamazsın. Yani orada bir şey var işte. Biz bir limit içerisinde şey yapıyoruz ama mücadele ediyoruz. Sonuçta bir şey çizilmiş bize yani. O çizilmiş olanı görmek lazım. Yani nasıl hayatımızla ilgili işte en fazla yaşarsan şu kadar yaşarsın. Biyolojik bir ömür var. Orada işte bize bahşedilen nefesin nerede kullanıldığı sorulacak bize. Yoksa o nefesi bir arttırmak da mümkün değil, bir eksiltmek de mümkün değil. Yine hakeza rızıkla ilgili bu çok ifade edilir. İşte hatta zaman zaman da böyle dedelerimiz, babalarımız hep söylerler. İşte her şeyin pirinç tanesinde bile yani insanın eğer nasibi ise kendisinin adı yazılı olurmuştur diye. Bu böyle midir bilmiyorum ama sonuçta bu bizim insanımızın ne kadar efendim rızık konusunda tevekkül sahibi olduğunu gösteren bir şeydir. O yüzden şansım yaver gitti, şansım yokmuş, şanssız adamım gibi sözlerin aslında hiçbir kıymet harbiyesi yoktur.
Peki şey midir abi, yani dediniz ya bize çizilmiş bir sınır var, o sınır içerisinde hayatımızı idame ettiririz. İşte bu da nasibimizdir dediniz. Yani bir şey olmayınca o zaman işte bırakalım, uğraşmayalım, kenara çekilelim midir bu? Yoksa daha farklı bir şey mi söylemek istediniz aslında?
Ya şöyle bir şey aslında yani
çünkü
şöyle.
Çünkü mücadeleyi bırakanlar da var. Yani bu kadarmış demek ki olmuyormuş deyip böyle ele tek çekenler de var. Bu böyle anlaşılmamalı değil mi abi?
O sınırı bilmiyoruz ne olduğunu. Yani o sınıra kadar kimse kendini zorlamadı, zorlamıyor da zaten. Yani sen diyelim başarman gereken bir şey var, ödev var. Ya yapman gereken bir ödev var. O ödevi işte 3 gün içerisinde yetiştirmen gerekiyor. Gece gündüz uyumuyorsun. Yerine göre efendim yemekten feragat ediyorsun. Ama bir şekilde onu yetiştiriyorsun. Normal şartlar altında bir hayatın var. Böyle alt limitlerde yaşadığın. O hayatla o ödevin yerine getirilemeyeceğini biliyorsun. Zorluyorsun kendini yani. Şimdi insanla gerçekten hangi limitlerde, nerede, ne kadar kendisine bahşedilmiş olduğunu bilmiyor. Yani şimdi biz nefesimiz sayılı diye ha bırakayım ben tamam nasılsa nefesim sayılıdır deyip böyle hayatımızı sonlandırıyor muyuz yani? Hayır, böyle bir şey yok. Nereye kadar limit çizilmiş oraya kadar gayret edeceğiz. O bizim çabamızdır. O bizim efendim zaten yapmamız gerekendir ve imtihan sırrı da burada saklıdır zaten yani. Dolayısıyla çizilmiş hudut içerisinde yaşamak zaten hayatın birçok zaviyesinden bakıldığında hepimiz için bir şeydir. Farklı örnekleri verilebilecek bir vakadır yani. Yani dünyada bir sınırlar içerisinde. İşte efendim kendi hayatımızda sınırlar içerisinde. Bütçemiz de sınırlar içerisinde. Yani şimdi bütçeniz mesela sınırsız olsa yine yiyeceğiniz içeceğiniz belli yani. Yaşayacağınız da belli yani. Bu kadar efendim 7,5 milyar insanı tanısanız kiminle ne kadar görüşeceğiniz belli zaten yani. Değil mi? Hep sınırlar söz konusu. Ya o sınırları biz ne kadarına ne kadar önem veriyoruz, ne kadarına yöneliyoruz, ne kadarı bizim için önemli ki, hangi niyetle onlara yöneliyoruz ve kullandığımız kısmı doğru kullanıyor muyuz? Mesele budur.
Eyvallah. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum abi. Bu şans olayını gerçekten ciddiye alan insanlar var ülkemizde. Soğuk havada eksiye varan derecelerde kuyruğa geçip kuyruk bekliyorlar. Bir bilet parçası alıp işte oradan böyle bir şey yapıyorlar. Kazanç elde etmeye ya da hayatlarını değiştirmeyi umuyorlar. Bu milli piyango olayına nasıl bakmamız lazım? Yani seneler geçtikçe ben hatırlıyorum küçükken bu kadar şey değildi. Yani bu kadar fazla dikkate alınmıyordu. Her miktar, sene gittikçe
miktar arttıkça sene... miktar arttıkça insanların ilgisi de artıyor.
Şanslarına güveniyorlar tabii, herhalde.
Milli piyangonun hükmü konusunda burada hocalarımız zaten gerekli fetvaları vermişlerdir. Gerçi böyle ilginç fetvalar da var yani milli piyango şöyle değildir böyle değildir diye ama biz piyango deyince zaten kumar her türlü kumarın haram olduğunu az çok biliyoruz. Yani haram olmasının önüne milli gelmesiyle bir şey yok yani bir meşruiyet kazanması söz konusu değil. Yani yılbaşı gecesinde bir ritüel olarak bakılıyor buna işte bir ufak bir para veriyorsun sonra geçiyorsun televizyonun karşısına acaba çekilişte işte ne kadar şansımız olacak. Şansla alakası da yok. Bir de esas belki işin şu veçesini anlatmak lazım. Bu dünyada da yapılmış birkaç araştırma var bu konuda. Türkiye'de de böyle bir araştırma yapılmıştı daha önce. Bu daha sonra hatta bir gazetede yayınlandı da tefrika halinde. Milli piyango gibi böyle şans oyunlarından, toto, loto gibi bir takım oyunlardan para kazanıp da saadeti bulmuş, bahtiyar olmuş neredeyse tek insan yok. Yani keşke çöpçü olarak kalsaydım da bu parayı kazanmasaydım, efendim bu felaketleri yaşamasaydım diyen çok insan var. Yani sıradan bir hayatı varken bir anda işte lotodan, totodan bir şeyler kazanmış ama sonrasında ilginç bir şekilde üst üste gelmiş felaketler. Bu bize bir şey gösteriyor. Yani hayatın kendine ait bir takım kuralları var. Cenab-ı Hak bunu sünnetullah olarak takdir etmiş. Nasıl şeyler onlar? Hazmedilmesi gerekiyor nimetin mesela. Paranın bir kere kazanılmış olması, namusuyla, helaliyle kazanılmış olmasının size nasip olması noktasında bir efendim şeyi var, hikmeti var. Yani nasibinizi kısa yoldan elde etmekle böyle zor bir şekilde elde etmek arasında hem şey farkı var, onun tadının, yani lezzetinin değişmesi söz konusu. Hem de acaba o kolay elde edilen ile zor elde edilen arasındaki farkı insan kendi hayatında da görebilir. Çok zaman mesela çok büyük zorluklarla elde ettiğimiz bir şeyi
daha çok kıymet veriyoruz.
Daha çok kıymet veriyoruz. Yani o elimizden kolayca çıkıveriyor, kolayca gelen. O yüzden bunu ifade sadedin de halkımızın çok güzel bir şeyi vardır. Hayla gelen huyla gider diye. Yani hayla gelen huyla gider aslında hay yani diliyle gelen hu yani onunla gider. Aslında öyle bir efendim ondan gelip ona döneceğiz. Yani bunu böyle görmek lazım. Dolayısıyla ben bu yılbaşı gecesi eğlencesinin kumarla böyle özdeşleşmiş bu boyutun gerçekten ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Tevessül etmemek lazım ya.
Eyvallah. Kısadan isimize ne diyelim abi? Yani şey çok güzel bir şey söylediniz siz şans konusunda dahil ettiğiniz. Bütçe sınırsız olsa da yiyip içeceğim bir şey bellidir, sınırlıdır şeklinde bir şey söylediniz. Bu herhalde şeyi özetliyor. Biraz da piyango olayını özetliyor. İşte nasip kavramını evet. Özetliyor gibi. Ne diyelim abi kısadan isimize?
Yani çok kazanmak değil, aslında helal kazanmak esas olmalıdır yani.
Çok kazanmak değil,
helal kazanmak. Öyle diyelim, esas biraz olmalı. Daha şey gidelim, klasikten gidelim.
Eyvallah, helal kazanmak.
Çünkü ya bize yarayacak olan odur Ömer Faruk'cum. Yani çok kazandığın, işte helal haram demeden aldığın değil, sana helal yolla gelen, nasibin olan aslında yarayacak, hayırlı olacak. Dolayısıyla hayırlı olanı istemek lazım yani her zaman.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık abi. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerleyiz. İlk yarıyı kapatırken söylediğimiz gibi ikinci yarının başında bir şiirle başlıyoruz. Sözü Mehmet Lütfü Arslan abimize bırakıyoruz. Buyurun abi.
Ferman Karaçam'ın bir şiiri çok sevdiğimiz. Bunu bir dinleyicimiz özellikle talep etti. Kendisine buradan selam ediyoruz. Seni de vururlar bir gün ey acı. Aslında acı şiiri o. Seni de vururlar bir gün ey acı. Uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tan yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar duymazsın. Ve ben biliyorum örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız, çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki? Seni de vururlar bir gün ey acı. Filistin'de sapan taşlı çocuklar, dalın kolun fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor Tuna Nehri, onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevle türküleri ağıtlara dönüşürken, Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyarbakır'dan, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feâve. Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin, Buhara'nın birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesine ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları gelişmiş laboratuvarlarınıza dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böyle bilin ve unutmayın.
Ne güzel yazmış abi, maşallah. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Teşekkür ederiz.
Şiir yazılır mı? Söylenir mi? Okunur mu? Terennüm mü edilir?
Abi ne edilir bilmiyorum ama şiir... ben şiir olduğunu inanıyorum abi. Evet. Yani böyle...
Eskiden işte... ozanlar şiiri biliyorsunuz söylerler. Yani şiir söylenir o anlamda. Ama burada tabii yazılıyor artık. Herkes klavyelerle yazıyor hatta.
Ama şeyin tadı farklı sanki abi. Böyle ateşin üstünde demlenmiş çayın tadı nasıl farklıysa, böyle kalemle, kağıtla, gönülden gelerek yazılmış şiirin tadı çıkan, da tabii, farklıdır. Aynen.
Klavyeden de çıksa, kalemden de çıksa, işte efendim sözle de söylense, gönülden çıkmışsa onun lisanı bir oluyor yani, gönül lisanı.
Eyvallah abi. Şimdi 3x3'lük kısımda kitabımızı konuşalım. Kitabımız bu haftaki Rita Ender'in Kolay Gelsin, Meslekler ve Mekanlar kitabı. Bu kitap 480 sayfadan oluşuyor. İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitap. İçerisinde 85 tane farklı meslekten 85 tane farklı zanaatkar var. Bu zanaatkarlarla röportaj yapılmış, konuşulmuş ve bu kitaplaşmış, bu hale gelmiş. Güzel bir kitap, hacimli bir kitap. Okuyanlar çok keyifli olduğunu söylüyorlar ve tavsiye ediyorlar. Siz ne söylemek istersiniz abi?
Bu tabii bir Rita Ender, ülkemizdeki Yahudilerden bir böyle velut bir kalem. Yani yazarlık ürünleri olarak da güzel eserler çıkartan, iletişimden çıkmış bu kitap da Kolay Gelsin başlığını taşıyor. Meslekler ve Mekanlar. İlginç böyle fotoğrafçı, enstrüman yapımcısı, plaketçi, lostra, balıkçı, dolma kalem tamircisi, terzi, çizer, şekerci, Büyükada fırını, kuyumcu, kartonpiyer ustası, bronz ustası, çini ustası gibi böyle gramofon tamircisi. Artık böyle birçoğu belki kaybolmaya yüz tutmuş meslekler. Mesela işkembeci var. Böyle ilginç bir de başlığı var. Onu müsaadenizle bir okumak isterim birazcık oradan.
Tabii abi.
Mide diyor yalanı kabul etmez. Yani şimdi mideye nasıl yalanı kabul etmez? Şimdi işkembe çok zor bir yiyecek biliyorsunuz. Birçok insana sevmez. Sen sever misin?
Tabii ben çok severim abi.
Ama temizlenmesi noktasında bir şeyin var mı? Böyle bir yani şüphen var diyelim bir yerde temizlenmiyor. Doğru düz temizlenmediğini düşünüyorsun. Gerçi %100 tam da temizlenmez herhalde o.
Yok o çok zordur. Ben hatırlıyorum annem pişirirken herhalde bir hafta önceden temizlemeye başlıyordu ki hazır olsun bizim yiyeceğimiz zamana kadar. Ama onun tadı da şeyde çıkar diye düşünüyorum abi. Böyle sabah havanın aydınlanmasına yakın namazdan sonra hacı amcalarla birlikte içilen çorbacılar vardır.
Evet, evet.
Oralarda güzel olur işkembe.
Evet. Bu diyor Yunanlardan gelme bir bu yiyecekmiş. Araplarda da var diyor. Romanya, Bulgaristan tarafında da var. Midenin dostu bir yemek, midedeki yaraları saran bir yemek, müthiş bir E vitamini var diyor işkembede. Bir anda gözünüz açılır onu yediğinizde, hele ki sarımsakla birleşmişse diyor. Şimdi buralar tabii o kitabın yani böyle farklı mesleklerden insanların ortaya koyduğu ürünleri, işte efendim onların tecrübeleriyle beraber anlatan bir röportaj seçkisi aslında bu. Bazısı yok olmaya yüz tutmuş, bazısı bambaşka bir şekil olarak devam eden meslekler. Genellikle de tabii Rum, Ermeni, Yahudi nüfusla alakalı bir şeyi var. Daha çok o insanları nazarı itibari almış. Kendisi de yazarın Yahudi olması itibariyle. Kitap hakikaten genel kültür olarak okunabilecek, Türkiye'nin nerelerden nereye geldiğini de göstermesi açısından önemli bir kitap olabilir. Biz yani hani gavur diye ifade etmiş bizim insanımız bu insanları, Rum'u, Ermeni, Yahudi'yi gavur diye ifade etmiş. Mütareke zamanında zannediyorum, mübadele zamanında Konya'da işte bir grup gayrimüslim Yunanistan'a işte efendim muhtemelen gidecekler. Oradan da birileri gelecek. Böyle bir ihtiyar amca olan biten hazırlıktan bir mana çıkartamayınca yanındaki gence sormuş. Ne oluyor? Nereye gidecek bunlar? Amca demiş, gavurlar gidiyor demiş memleketten demiş. Oğlum demiş, hiç gavursuz memleket olur mu demiş ya. Yani hiç gavursuz memleket olur mu? Bizim gerçekten şu an İstanbul'umuz özellikle belki bütün tarihi boyunca neredeyse %99'a varan bir Türk Müslüman nüfusla ilk defa bu dönemlerde yani. Bu son belki 50-60 sene içerisinde müthiş bir şeye Türk Müslüman nüfusa evrildi. Daha evvel çok farklı nüfuslar vardı. Hatta bazıları bunu böyle çok böyle ağıt şeklinde işte öyle güzeldi şöyle güzeldi diyorlar ama biz o kadar işin o şey tarafında değiliz. Ama bu bir zenginlik yani onu öyle görmek lazım. Şu açıdan da yani beyazın varlığını bilmek için siyahı bir şekilde görmek lazım. Yani bu insanların varlığı bir tarafından kimin hangi iddiada olduğunu göstermek açısından önemli. Bir de hakikaten birlikte yaşama kültürü bizim bu toprakların çok temel kültürlerinden bir tanesidir Ömer Faruk. Yani biz hep yan yana yaşamışız. Onların efendim çocukları mesela Ramazan'da yani çıkıp bir şeyler yememişler dışarıda yani. Bu bir dini hassasiyet olarak. Bizimkiler de onların işte hangi bayram varsa onu bir şekilde tebrik etmişler, kutlamışlar. Yani o karşılıklı birbirine saygı bu topraklarda hep olmuş, var ola gelmiş. Bunun belki ortadan kalkması birazcık son dönemdeki herkesin üzerine gelen, özellikle Müslümanların üzerine gelen o tek parti rejiminin kötülüklerinden bir tanesi de bu belki. İşte o varlık vergisi gibi uygulamalarla ciddi işte efendim nüfus değişiklikleri olmuş. Yani bunlar bizim insanlarımızdı. Öyle görmek lazım.
Hepsi de şeydi, İstanbul'da yaşayan Rumlar özellikle çok zanaatkar insanlar olarak anılıyorlar. Yani hepsi bir mesleğin sahibi.
Tabii tabii, Ermenilerin yaptığı işler farklıymış. Rumlarınki öyleymiş. Yahudiler biraz daha sarraflık işi yapıyor. Ermeniler el işlerine, zanaata düşkünler. Rumlar hakeza farklı işler yapıyorlar. Kullanılmışlar da belki bir dönem. Yani işte özellikle bu hani Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok Ermeni terör örgütü çıkıyor ortaya. Yani çeteler. Buna karşı devlet bir önlem almak gerekliliğini hissedince de ortaya böyle dramatik bir takım görüntüler çıkmış. Tarih tarihte kalmış ama biz kitap tanıtıyoruz şu anda. Kolay gelsin şeklindeki o bir Yahudi vatandaşımızın yazmış olduğu bu eski meslekleri anlatan ya da eskimeye yüz tutmuş meslekleri anlatan kitap böyle günlük hayatın tadı içerisinde gerçekten bir fotoğraftır, yani güzel bir fotoğraftır. Bu noktada da ben böyle güzel, zevkle okunabilecek, hakikaten katkıda sağlayabilecek bir boyutu olduğunu düşünüyorum.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Kısadan istemize ne diyelim abi kitabın?
Ne dedik? İşkembe midenin dostu. Mide İşkembe... yalan söylemez.
Evet.
Mide yalan söylemez.
Mide yalan söylemez mi diyelim?
Evet.
Eyvallah. Mide yalan söylemez şeklinde.
Fakat şöyle bir şey var. Burada hemen şunu ekleyeyim. Mide yalan söylemez diyor ama aslında mide yalan söyler. Nasıl söyler? Allah Resulü bal şifadır demiş. Çünkü ayet-i kerimede balla ilgili malum 3-4 tane besinden bir tanesidir Kur'an-ı Kerim'de geçen. Bal yediği halde midesi ağrımaya devam eden bir sahabi bu ifadeyi kullanmış. Yani ben bal yedim, bu şifa idi, bu benim efendim aslında şifamı vermesi gereken bir gıda iken şimdi hala hastalığım devam ediyor. Demek ki benim midem yalan söylüyor diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne kadar yani imanın da bir tarafından böyle gücünü gösteren çok güzel bir tabirdir. Mide yalan söyleyebilir yani o açıdan.
Eyvallah abi.
Mide yalan söylemez diyor ama mide yalan söyleyebilir.
Biz yine bir parantez açalım ona, ne olur ne olmaz.
Evet.
3x3'ümüzü de böylece tamamlamış olduk. Şimdi son kısma 4x4'e geçelim ve burada da bir sözü konuşalım. Dedi ki kitabından bir söz okuyoruz. Dedi ki ne olduğunu açıklamayacağız. Kendiniz yazıp bakabilirsiniz, kitabı alabilirsiniz. Sözümüz şöyle. Neyi nasıl yapacağım diyene şu kayığı karşıya geçirebilirsen sana kürekleri vereceğiz dedi. Şimdi bunun kitapta bir açıklaması var, onu okuyayım. Sebepler aleminde yaratıldık. Her iş ve oluş vesile ve vasıta gerektirir. Bunlar olmadan ne yol bulabilir ne yol alabiliriz. Ama nasıl ki ilk sebep bir olağanüstülükle ortaya çıkmışsa, sebeplerle kısıtlı bizler için de bir yol açmanın ya da bir işe vesile olmanın bir olağanüstülük gerektirdiğini biliriz. Yine vesilelerle sınırlı bu olağanüstülüğün adı fedakarlık, aşkınlık ve diyarkamlık gibi özelliklerdir. Bu özelliklerle işe başlamayana kimse ne yetki verir ne imkan. Bu şekilde bir açıklaması var. Neyi nasıl yapacağım diyene şu kayığı karşıya geçirebilirsen sana kürekleri vereceğiz dedi. Şeklinde bir söz var. Ne söylemek istersiniz abi?
Şimdi sözde böyle bir tenakuz var gibi aslında. Yani ya karşıya geçirmek için zaten kürek lazım bana. Sen bunu bir şekilde karşıya geçir diyorsun, sonra sana kürekleri vereceğiz diyorsun. Aslında tam da espri orada yani. İnsan herhangi bir yola düştüğü zaman, herhangi bir çaba içine girdiği zaman ya da bir hedef kendine koyup onu başarmak için adım atmaya başladığı andan itibaren esas varlığının, ihtiyaç duyduğu esas şeyin niyet ve gayret olduğunu bilmelidir. Vesileler ya da vasıtalar aslında ikincil derecede öneme sahiptir. Şimdi şu olsun, bu olsun, işte şu da olsun, şurada efendim bir efendim imkan olsun, burada bütçe olsun, burada insan kaynağı olsun gibi böyle bir takım aslında sözler müteşebbis insanın ya da yola düşecek kararlı insanın söyleyeceği sözler değildir. Yani iş görmek isteyen kendisinin evvela işte şunlar olmasa bu işi yapamam diyebileceği bir hani ne diyelim bürokratik düşünce tarzına uzak olmalıdır. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu kim götürür diyordu mesela. Yani cellatların önüne atılmak tehlikesi olabilir. Ya sen nasıl gideceksin kardeşim? Hangi atla gideceksin? Hangi deveyle gideceksin? Yok. Kim götürür? Kim götürür sorusuna ben diyen insana tamam sana şu lojistiği sağlayacağız demiyorlardı. O lojistiği kendisi sağlayacaktı. Yani kim götürür sorusunun içerisinde aslında, yani sen bütün aslında niyet ettikten sonra bütün zorlukları aşabileceğin bir çaba içerisine girmen lazım. Bütün lojistik de sana aittir. Bütün gayret çaba da sana aittir. Genelde şimdi bizi böyle birazcık ölçülerin dünyası içerisinde sebep sonuç ilişkisine hapsettiklerinden dolayı biz vesileleri, vasıtaları yani sonuçtan direkt ilişkilendirip yani varsa olur. Yani şimdi herhangi bir ortaya şey çıkartalım, mesela sorun diye bir şey, problem bir alanı olarak bir şey tespit edelim. Ya bunun için şu kadar para lazım. Bunun için şu kadar insan kaynağı lazım. Bunun için bu kadar zaman lazım deriz, değil mi? Ya bunlar yoksa olmaz kardeşim. Bunu çözemeyiz denir mesela. Halbuki insanda azim olursa, irade olursa, gayret olursa, çaba olursa ve özellikle de niyet olursa onların hepsini bulabilecek. Tamam, yine o para olmadan, o zaman olmadan, o insan kaynağı olmadan o şu hedefi ulaşamazsın belki. Ama evvela olması gereken, sahip olmamız gereken, ben bunu vasıtasız da vesilesiz de yaparım kardeşim. Ben bir şekilde yola düşerim ve bunu yapacak kendimde bir azim görüyorum. Akabinde sana Allah o niyetinden dolayı vasıtaları da verir, vesileleri de verir. Şimdi askeri lisede okumuş bir abimiz vardı. Ona komutanı bir gün gel bakalım demiş. Emret komutanım. Git demiş, bana yıldızları getir. Şimdi ne kadar saçma bir şey gibi gözüküyor değil mi? Yıldızları getir diyor. Git bana yıldızları getir. Ne yaptın abi sen dedim. Bu yani şimdi askerlikte mantık aranmaz falan filan denir yani.
Bu kadar da değil.
Bir şekilde yok. Bu kadar da değil dedirtecek kadar ilginç bir soru değil mi? Yani git bana yıldızları getir. Ne yaptım? Ben diyor sanki göğe dayalı bir merdiven varmış da o merdiveni çıkıyormuş gibi ellerimi yukarıya doğru hareket ettirmeye başladım. Komutan baktı, aferin oğlum geç gene dedi bana demişti. Bana bu çok hakikaten ibretlik geldi bu olay. Niye? Çünkü biz seferden sorumluyuz, zaferden sorumlu değiliz. Yani yıldızları getirecek olan Cenab-ı Hak'tır. Sen yıldızları getirmek noktasında bir niyeti kuşandın mı? Onun için adım attın ve yola düştün mü? Hani karınca gibi yani. İşte karınca düşmüş hac yoluna. Demiş ki bu bacaklarına mı gideceksin? Demiş varamasam da yolunda ölürüm. Şimdi bir abimiz umreye gittiği zaman diyor secdeye şeye rüküye vardım. Baktım diyor ayaklarımın arasında bir tane karınca var diyor. Ağzından gayri ihtiyari şu sözler döküldü dedi. Demek vardın ha? Demiş.
Gelmiş yetişmiş.
Gelmiş. Yani varmış yani. O karınca işte şimdi menkıbedeki o karıncayı kendi ayakları arasındaki o karınca olarak görmek çok güzel bir bakış açısı.
Evet.
Ben bunu bir yerde anlattım Ömer Faruk. Bir genç elini kaldırdı dedi ki hocam dedi ben o abi gibi sormazdım dedi o karıncaya dedi. Yani ayaklarımın arasında dedi ben bir karınca görseydim dedi. Demek vardın mı ha, vardın ha demezdim dedi. Ne sorardın sen dedim. Ben dedi hesap sorardım dedi. Niye bu zamana kadar geç kaldın derdim ona dedi.
O da ayrı bir boyut.
O da ayrı bir boyut. Yani böyle çok farklı bakış açıları var. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Yani bir olayın tek bir çözümü hiçbir zaman için olmaz. Çok farklı çözümler olabilir. Ve insan eğer bu işi yapmak istemiyorsa, herhangi bir işi adım atmak istemiyorsa bin bir türlü de mazeret bulur. Bahane de bulur. Zaten ama başarılı şey, insanların bahanesi yoktur.
Zaten şey değil midir abi? Yani küreyi verdikten sonra bu kayığı herhalde hemen hemen herkes geçirebilir karşıya.
Tabii. Önemli olan küreksiz geçmektir.
Yani önemli olan küreksiz geçmektir.
Evet.
Bu konuyu konuşunca aklıma şu an geldi abi. Allah rahmet eylesin. Çok bu konuda böyle tam güzel söylemiş bir adamı getirdi aklıma. Gerçekten adam gibi bir adam. Necmettin Erbakan, iman varsa imkan da vardır sözünü söylemiş.
Evet.
Herhalde buradan yola çıkarak ya da buna benzer bir mevzudan dolayı söylemiştir.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Kendisine de rahmet okuyalım.
Bize düşen yola düşmektir. Zaferi verecek olan
Allah'tır.
Allah'tır.
Bize düşen yola düşmektir. Zaferi verecek Allah'tır. Bunu da o zaman kısadan hissedelim abi.
Bize düşen yola düşmektir. Zaferi verecek olan yola düşürendir.
Daha şiirsel oldu. Gönülden geldi. Bize düşen yola düşmektir. Zaferi verecek yola düşürendir. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Böylece 4x4'ü tamamlamış olduk.
Çünkü biz aslında yola düşerken yani kendimiz bir irade ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz ama yani onu da işte o ilk programın başında ifade ettiğimiz limitler içerisinde bir nasip. Yaptıran var. Bir nasip boyutu var yani o işin.
Eyvallah abi. Biraz da bağlantılı oldu böyle birbiriyle. Güzel oldu. Programı tamamladık. Müsaadeniz olsa bir şey yapayım. Özet geçeyim baştan sona. Ne yaptık, ne konuştuk. İlk önce bir haber konuştuk. Aslında bir haber değil, birçok haber. Bu hafta gündemimizi meşgul eden Noel kutlamaları, yılbaşı kutlamaları haberlerini konuştuk. İşte devamında konu olarak şans var mıdır? Şansa hangi göz, hangi nazarla bakmamız gerekiyor? Bunu konuştuk. Bir araya gittik. Aranın ardından Sen de Vururlar Bir Gün Ey Acı şiirini okudu Lütfü abimiz bize. Devamında bir kitap, Rita Ender'in Kolay Gelsin, Meslekler ve Mekanlar isimli zanaat sahipleriyle, zanaatkarlarla yaptığı röportajları yayınladığı bir kitap vardı. Onu konuştuk. Devamında da bir söz, neyi nasıl yapacağım diyene şu kayayı karşıya geçirebilirsen sana kürekleri vereceğiz dedi. Sözünü konuştuk ve böylece 4x4'ü tamamlamış olduk. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Programı kapatmadan önce Twitter hesabımızı hatırlatmak isterim. 4x4 isimli Twitter hesabından bize yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bize eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.